Ayrım 31, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 328. Ilık bir Nisan günüydü. Feyza çarşıdan alınması lüzumlu birkaç öteberiyi elindeki ince naylon fileye koymuş ve dönüşü Hilal'in çıkış saatine rastladığı için kızını almak üzere okula uğramıştı. Her zaman olduğu gibi diğer velilerle birlikte bahçede kızının çıkmasını bekliyordu. Kendisine dik dik düşmanca bakan o iki ilerici bay ve bayan yine oradaydı. Alaycı bakışlarla yüzüne bakarak aralarında bir şey konuşuyorlardı. Biraz sonra zil çaldı ve çocuklar güle oynaya sınıflarından fırladılar. Kısa bir müddet içinde bütün veliler çocuklarını alıp gitmişler, diğer çocuklar da bahçe kapısından birbirlerini ite kalkışa sokağa dökülmüşler, bahçe bomboş kalmıştı. Fakat hayret, Hilal hala görünürlerde yoktu. Feyza'nın kalbi demirden bir mengene içinde sıkışır gibi oldu. Merak ve heyecandan nefesi kesilecekti neredeyse. Hilal'e ne olmuş olabilirdi? Çıkarken görmemesine imkan yoktu. Bulunduğu yer bahçenin yüksekçe bir yeri olduğu için çıkanların hepsini rahatlıkla görebilecek durumdaydı. Gözleri okul binasının bahçeye açılan kapısında bir müddet daha bekledi. Görünürlerde kimsecikler yoktu hala. Kalbini kavuran acı bir hisle koşarcasına okul binasına doğru yürümeye başladı. Bahçenin yarısını kat etmişti ki Hilal okulun çıkış kapısında belirdi. İçli içli ağlıyordu. Yanında bir müddet evvel Hilal'den imrenerek başını örten ikinci sınıf talebesi Başak vardı. Başak da ellerini yüzüne kapamış, hıçkıra hıçkıra sarsıla sarsıla ağlıyordu. Feyza kalbinin duracak gibi olduğunu hissetti. Ne olmuştu bu yavrucaklara? Neden birbirlerine sarılmış böyle ağlıyorlardı? Koşarak yanlarına gitti. Hilal birden annesini karşısında görünce şaşırdı. Fakat koşup onun boynuna sarılacağı yerde Başak'a biraz daha sokulup ve daha çok ağlamaya başladı. Feyza birbirine sarmaş dolaş ağlayan iki yavruyu omuzlarından tutarak merak ve heyecanla sarsmaya başladı. Hilal, Başak, niye ağlıyorsunuz yavrularım, ne oldu size? Kim ne yaptı, konuşun Allah aşkına. Hilal başını arkadaşının omzundan kaldırarak yaşlı gözlerle annesine cevap verdi. Başak dayak yedi anneciğim, öğretmeni dövdü ama çok çok fena dövdü anneciğim. Baksana neredeyse bayılacak. Feyza eğilerek Başak'ın sarı saçlı başını iki eli arasına alıp bağrına bastı ve ''Ah benim melek yavrucuğum, nasıl kıydılar senin gibi bir ipeğe? Hadi bırak artık ağlamayı da söyle bakayım, öğretmenin kim senin Başak'cığım?'' Küçük kız hıçkırıklarının arasında güçlükle duyulan nefes gibi bir sesle ''Ayten öğretmen efendim'' dedi. Feyza'nın yüzüne birden bir sonbahar yaprağının sarılığı ve hüznü çöktü. Küçük kızın başını şefkatle avuçlayan elleri cansız birer cisim gibi iki yana düştü. Acı hakikat kafasına zalim bir tokmak gibi inmişti. ''Ya, demek Ayten öğretmenin sınıfındasın öyle mi yavrum?'' dedi ve yutkundu. Hilal kendi sınıfında olmadığı halde namaz kılışından dolayı ona kuduz canavarlar gibi saldıran, pavyon kadını kılıklı din ve maneviyat düşmanı bu memlemetsiz kadın ya elindeki kendi talebesine neler yapmazdı ki? Endişeyle Başak'ın yüzüne bakarak sordu. ''Söyle yavrucuğum, anlat bakayım, ne oldu, niçin dövdü seni öğretmenin?'' Başak ütülü mendiliyle ıslak yanaklarını silerek cevap verdi. ''Başörtü taktığım için teyzeciğim.'' ''Peki başörtüyü sınıfın içinde mi takıyorsun sen?'' ''Yo hayır, sınıfın içinde başörtü takmanın yasak olduğunu biliyorum ben.'' ''Peki o halde?'' ''Anlatacağım teyzeciğim. Bugün her günkü gibi son ders zili çalınca arkadaşlarımla birlikte okul koridorundaki portmantoya koştum. Mantomu aldım, giydim ve okulun bahçeye açılan çıkış kapısından çıkarken mantonun cebinde bulunan eşarbımı çıkararak aynı Hilal ablam gibi başımı örttüm. Tam yerden çantamı alıp kapıdan dışarı adımımı atacağım an o sırada koridordan geçmekte olan öğretmenim beni gördü.'' Başak ağlayarak anlatmasına devam etti. ''Ah o an orada olup görecektiniz teyzeciğim. Beni görür görmez öğretmenimin yüzü öyle bir hal aldı ki korkumdan orada bayılacak gibi oldum. Sonra birden yırtıcı bir aslan gibi üzerime atıldı. Bir yandan başımdaki örtüyü hırsla çekiştirip dururken diğer yandan da seni gidi küçük yobaz seni kimden öğrendin bu paçavrayı başına bağlamayı söyle, söyle diyorum sana diyerek kafamı gözüme belime nereme gelirse şiddetli şekilde yumrukça vuruyordu. Nihayet örgülü iki saçımı öyle bir kavrayıp eline öyle bir doladı ki acısından yerimde duramıyordum. Ellerine doladığı saçlarımı yukarı aşağı çekiyor, başımı duvarlara vuruyordu. Öyle bir an geldi ki teyzeciğim, saçlarımın kökünden koptuğunu, beynimin yerinden oynadığını, dağıldığını zannettim. Fakat o bir türlü hıncını alamıyor ve söyle, bir daha takmayacaksın bu paçavrayı değil mi? Bir daha görürsen bunu başında o beynini patlatırım senin diye avaz avaz bağırıyordu. Arkadaşlarım mantolarını alıp dağılmıştı. Ortacıkta kimsecikler yoktu. Öğretmenim beni taşların üzerine fırlatarak uzaklaşıp gözden kaybolduğu zaman bir hıçkırık sesi duyarak etrafıma bakındım. Koridorun bir ucunda köşede bir yere saklanmış olan Hilal ablamdı bu. Elini yüzüne kapatmış ağlıyordu. O zaman anladım ki Hilal ablam bütün olanları görmüş. Öğretmenim gidince koşa koşa yanıma gelmişti. Beni yerden kaldırdı ve aşağıya musluklara indirip yüzümü yıkadı. Feyza, Hilal'in niçin bu derece geç çıktığının sebebini çok iyi anlamıştı artık. Anlamıştı ama elinden ne gelirdi? Yavrucağız mahvolmuştu, bitmişti. Elleriyle saç köklerini tutarak acı ve ızdırapla ağlayan başa kendi öz yavrusu gibi bağrına bastı. Sonra küçük kızın ellerini saçlarından çekerek saçlarının bittiği ense köküne baktı. Aman Allah'ım, ne korkunç bir cinayetti bu. Evet, cinayet diye mırıldandı kendi kendine. Başağın saç dipleri kıpkırmızı olmuş ve adam akıllı şişmişti. Üstelik yanağından çenesine doğru da ince iki tırnak izi vardı. Feyza ne diyeceğini, ne söyleyeceğini, nasıl hareket edeceğini şaşırmıştı. Gördüğü manzara karşısında kendisini güçlükle toplayarak sordu. Şimdi annene babana ne söyleyeceksin Başak? Yalan söyleyeceğim efendim. Yalan mı? Sakın, sakın yavrum. Ne olursa olsun dilini yalana alıştırma, doğruyu anlat onlara. Yalan söylemeyi ben de hiç istemem ve hayatta hiç yalan söylemem efendim. Ama doğruyu söylersen biliyorum ki başörtü takmama mani olacaklar. Peki bu halini nasıl izah edeceksin onlara? Ne diyeceksin evladım? Yolda sokak çocukları üzerime saldırarak beni dövdüler derim. Eğer bu yalanı söylemezsem inanın başımı örttürmezler bana. Feyza sevgi ve şefkat dolu bir ifadeyle küçük kızın çenesini okşadı ve ''Bak evladım'' dedi. ''Senin yaşın daha çok küçük. Şimdilik eşarp örtmesen de olur. Dinimiz kız çocuklarının 11-12 yaşında örtülmesini emrediyor. Sen de bu yaşlara gelince tam olarak örtünürsün.'' Başağın o anda yüzünün aldığı şekil görülecek şeydi doğrusu. Yaşlı gözleriyle Feyza'nın gözlerinin içine hayretle bakarken yüzünde büyük sükutu hayale uğramışların acı ve teessüf dolu ifadesi vardı. Nitekim ''Bunu siz mi söylüyorsunuz teyzeciğim?'' dedi. ''Şayet siz Hilal ablamı küçük yaşta böyle örtülü giyinmeye alıştırmasaydınız, acaba bugün o böyle olabilir miydi? Ben de aynı Hilal ablam gibi tam bir Müslüman kız olarak yetişmek istiyorum. Şimdiden örtünmeye kendimi alıştırmazsam ileride belki de hiç örtünemem. Ne olur teyzeciğim, haklı değil miyim?'' Artık söyleyecek bir şey kalmamıştı Feyza için. Bu çelik iradeli, ince zekalı küçük kız her şeyi en güzel şekliyle dile getirmişti. Kalbinde tarifi imkansız tatlı çarpıntılar vardı. Demek istikbal zannettiği gibi karanlık olmayacaktı. Demek istikbalde küfrün, imansızlığın karşısına dikilecek ve kurtuluş mücadelesine bütün varlığıyla katılacak bir nesil bulunacaktı. Aklına yüceler yücesi Resulü Zişan'ın bir hadis-i şerifi geldi. Ümmetimden bir cemaat kıyamet kopuncaya kadar hakkı tutmaya bakacaktır. Ümitlerini tazeleyici bu büyük müjdenin ulvi heyecanı içinde bir başa, bir Hilal'e baktı. Bu iki küçük yavru sanki karşısında koca koca birer iman abidesi gibi durmaktaydı. Gözlerinden yaşlar boşanarak, iki koluyla iki küçük kızı kucaklayarak başlarını göğsünün üzerine bastırdı ve titreyerek ''Benim küçük, asil, çileli ve kahraman mücahidelerim, Allah sizi bu yoldan ayırmasın, her türlü kötülükten muhafaza etsin.'' dedi ve ayağa kalkarak ''Hadi artık gidelim.'' dedi. ''Daha fazla oylanıp dikkat çekmeyelim burada.'' Ve gözleri nemli, yanakları ıslak, kalpleri kırık üç insan bahçe kapısına doğru ağır ağır ilerlediler. Gelecek günlerin kendilerine neler hazırladığını bilmeden, bilemeden. 15 gün sonra bu defa da Feyza Muavin Hanım'ın odasında bulunuyordu. Muavin Hanım'ın masasına doğru ilerlerken vücudunun bütün sinirleri bir yay gibi gerilmiş olduğu halde gayet sakin görünüyordu. ''Buyurun efendim, beni istemişsiniz.'' Müdür muavini samimi ve candan bir hamleyle gülümseyerek yerinden doğruldu ve ''O evet hanımefendiciğim, sizi bekliyordum, buyurun.'' dedi. Feyza gösterilen rahat meşin koltuğa otururken heyecanını zerrece belli etmemek için büyük bir gayret sarf ediyordu. Samimiyetle sorulan hal hatıra cevap verdikten sonra ''Muavin Hanım'' dedi. ''Tahmin edersiniz ki şu anda büyük bir merak içindeyim. Acaba bu defaki çağrılış sebebim nedir?'' Muavin Hanım'ın yüzü bir anda mahzunlaşmıştı. Şaşkın ve üzgün bir şekilde bir anda yutkundu ve sonra cevap verdi. Vallahi Feyza Hanımcığım, ne söyleyeceğimi, söze nasıl başlayacağımı, vaziyeti size nasıl izah edeceğimi bilemiyorum. Bu bilhassa benim için çok müşkül bir iş. Bugüne kadar devam eden meslek hayatımda sizin kadar takdir ettiğim bir veli olmamıştır. Lakin, evet lakin, Muavin Hanım gözünden gözlüklerini çıkararak elindeki mendille bir müddet onu kurulamak ve temizlemek için oyalandı. Her haliyle müşkül bir durumda olduğu belli oluyordu. Fakat sorulan bu lakinin cevabını vermesi lazımdı. Müşkül de olsa bu ona verilmiş bir vazifeydi zira. Nitekim gözlüklerini tekrar gözüne yerleştirerek Feyza'ya baktı ve konuşmasına devam etti. Evet Feyza Hanımcığım, lakin bazı acı mecburiyetler beni bir vazifeli olarak sizin gibi çok sevip takdir ettiğim bir insana üzücü ve şüphesiz ki izzeti nefis zedeleyici bir tebligatta bulunmaya memur kılmakta. Feyza dayanamadı, sordu. Anlayamadım. Çalışkan ve üstün terbiyeli bir talebe velisine nasıl olur da üzücü ve izzeti nefis zedeleyici bir tebligat yapılabilir Muavin Hanım? Sormakta yerden göğe kadar haklısınız Feyza Hanım. Fakat bu haklı sualinizle benim esasen pek müşkül olan bu vazifemi büsbütün güçleştirdiğinizi tahmin edebilir misiniz? Sizi daha ziyade merakta bırakmak istemiyorum. Bunun için size müdür beyin şahsınızla alakalı bir emrini arz edeceğim. Buyurun dinliyorum efendim. Muavin Hanım bir kere daha üzüntüyle yutkundu. Hanımefendiciğim, müdür bey, sizin bundan böyle hiçbir suretle okul bahçesinden içeriye adım atmamanızı emretmiş bulunuyor. Bu emri tebliğ etmek ve bu yasak emrinin kati ve kesin olduğunu bildirmek görevini de bütün direnişime rağmen bana verdiler. Feyza'nın başı döndü, döndü, döndü. Başına koca bir balyoz yemişçesine beyni sarsıldı bir an. Ayakta olsaydı mutlaka olduğu yere yığılır kalırdı. Fakat kendisini toparlaması çok sürmedi. Bütün metanetini toplayarak karşısında suçunun büyüklüğü altında ezilen bir insan tavrıyla koltuğa büzülmüş ve yerinde adeta küçüldükçe küçülmüş olan Muavin Hanım'a baktı. Sesinin titremesine mani olamayarak bu acayip olduğu kadar komik ve gayri mantıki emrin sebebini öğrenebilir miyim efendim dedi. Muavin Hanım, Feyza Hanımcığım dedi. Bu emrin sebebini öğrenmemeniz sizin için daha iyi olacak. Sizden ricam, merakınızı içinize gömünüz ve sebep sormadan sizin için tahammülü hiç de kolay olmayacak bu emre riayet ediniz. Sonra Muavin Hanım'ın tamamıyla samimi olduğuna inanıyor ve onun içinde bulunduğu müşkül durumu anlıyordu. Peki hanımefendi dedi. Bu yasak emri veliler için de yalnız benim için midir? Yani çocuklarını eve götürmek için bahçede bekleyen diğer veliler de bundan böyle bahçeye girmeyecekler mi? Yoksa evvelce de sorduğum gibi okul bahçesine girmek yalnız benim için mi yasak? Maalesef öyle Feyza Hanım. Bu yasak emri yalnız sizin için. Diğer veliler için değişen bir şey yok. Onlar eskiden olduğu gibi bahçede çocuklarını bekleyebilecekler. Kan tepesine çıkmıştı Feyza'nın. Artık öfkesini yenecek hali de kalmamıştı. Israrlı bir ifadeyle ve sert bir sesle, "Maalesef ricanızı yerine getiremeyeceğim Muavin Hanım. Böyle sapık bir yasak emrinin sebebini öğrenmek takdir edersiniz ki en tabii hakkımdır. Siz benim üzüleceğimden lütfen endişe etmeyiniz ve tekrar rica ediyorum söyleyiniz bu emrin sebebi nedir? Diğer bütün velilere bahçeye girme serbestisi varken benim bahçeye girmem hangi sebebe istinaden yasaklanıyor?" Muavin Hanım başını önüne eğerek adeta fısıltı gibi bir sesle cevap verdi. Başörtülü olduğunuzdan efendim. Feyza'nın bütün kanı çekilmişti sanki. Gözleri hayretten iri iri açılmıştı. Başı dönüyor, gözleri kararıyor ve kulaklarında Muavin Hanım'ın fısıltı halinde söylediği sözler gitgide yükselerek çınlıyor, çınlıyordu. Başörtülü oluşunuzdan, başörtülü oluştuğunuzdan, başörtülü oluşunuzdan. Ses yükseldikçe yükseliyor, odadaki bütün eşyalar fırıl fırıl dönüyordu sanki etrafında. Feyza'nın hafif bir fenalık geçirdiğini gören Muavin Hanım, sesinde gizleyemediği bir hüzünle seslendi. Feyza Hanım, rica ederim kendinize geliniz, sakin olunuz lütfen. Hayatta bazen öyle acı ve katı gerçekler vardır ki, isteseniz de istemeseniz de gelir, sizi bulur, yakanıza yapışırlar. Feyza kulaklarına derinden derine gelen bu sözler üzerine büyük bir gayretle kendini topladı ve peşinden söylemiştim ya size benim üzüleceğimden endişe duymamanızı Evet, endişe etmeyiniz Muavin Hanım. İslamiyet'in muhafaza ve müdafası için, kadınların namusu, iffeti ve örtüsü için düşmanlarla asırlar boyu kıyasaya çarpışmış olan kahraman ecdatlarımızın şehadet kanlarıyla sulayarak bize yadigar olarak bıraktıkları bu vatan topraklarında, şehitler yatağı bir İslam beldesinde, dinin emirlerine riayet ettikleri için başı örtülü, kalbi imanlı Müslümanlar olarak Moskov mezalizmine eş bir zulüm ve hakarete maruz tutulup kendi öz diyarlarında birer esir, birer üvey evlat muamelesi görmeye alışacağız çaresiz. Çok acı konuşuyorsunuz Feyza Hanım. Evet, acı. Lakin gerçektir konuştuklarım Muavin Hanım. Siz dememiş miydiniz biraz evvel hayatta bazı acı ve katı gerçekler vardır. Ve bu acı gerçekler siz isteseniz de istemeseniz de gelir sizi bulur, yakanıza yapışır diye. İşte şu anda ben de bu acı gerçeklerin en acısı ve en katısıyla karşı karşıya bulunuyorum. Dinine, vatanına, milletine bağlı bir Müslüman kadın olarak kapalı, mazbut bir kıyafette bulunduğum, vücudumu açık saçık kıyafetlerle teşhir etmediğim için okul kapısından kovulmak. Sorarım size, hayatta mana itibariyle karşılaşacak bundan daha acı ve daha zalim bir darbe olabilir mi? Susuyorsunuz Muavin Hanım, susuyorsunuz. Çünkü içinde bulunduğunuz gayri İslami kıyafet ve hayat şartlarına rağmen sizin de bir Müslüman evladı, bir Müslüman hanım olarak biliyorum ki bu haksız muamele karşısında vicdanınız titremekte, azap ve ızdırap içinde kıvranmaktasınız. Sizin bu susuşunuz tam bir teslimiyetle, hakkın karşısında en güzel bir susuş olduğu gibi, ne yazık ki alçakça icra edilen bir haksızlığın karşısında da o haksızlığa boyun eğen susuştur. Bunu bana değil, belki kendi kendinize dahi itiraf edecek durumda değilsiniz. Muhakkak şu anda. Fakat kabul edin ki gerçek olan budur ve bu gerçek sizin evvelce bahsetmiş olduğunuz hayattaki bazı acı ve katı gerçeklerden biridir. Muavin Hanım yıkılmış bir vaziyette, adeta inler gibi. "Yalvarıyorum, benim vazifemi güçleştirmeyiniz Feyza Hanım," dedi. Feyza acı acı gülümseyerek cevap verdi. "Peki, sizi sistemlerimde daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Yalnız buna mukabil size soracağım suale samimi ve doğru cevap vermenizi isteyeceğim. Buyurun, ne gibi bir sual? Müdür bey bu emri hangi sebebe istinaden verdi?" İzahı biraz müşkül ama anlatayım Feyza Hanımcığım. "Efendim, müdür bey bu kararı sebepsiz yere ve kendi kendine vermiş değildir." "Tuhaf. Peki ne sebeple ve kimler tarafından verilmiştir böyle gülünç bir karar?" "Geçen gün yapılan öğretmenler toplantısında öğrendim ben de meselenin esasını. Kısaca mevzu şu. Talebelerin çıkış saatinde bahçede çocuklarını bekleyen veliler sizin mevcudiyetinizden rahatsız olmaktaymış. Nihayet aralarında karar verip vaziyeti müdür beye bildirmişler ve sizi şikayet etmişler." Feyza bu şikayetçilerin kimler olduğunu derhal anlamıştı. Bunlar kendisini her görüşte kırmızı görmüş kızgın boğa gibi üzerine saldıracak halde hain bakışlı, dazlak kafalı o mahut adamla bir pavyon kadınından farksız giyinişli sosyete bozuntusu kadından başkası değildi şüphesiz. Esasen son sıralarda bir araya gelerek kendisine dik dik bakıp hararetli bir şeyler konuşuşlarından şüphelenmeye başlamış ve bunun altından bir şeyler çıkacak gibi ya, bakalım zaman ne gösterecek diyerek beklemeye başlamıştı. Demek o bakışların ve o gizli konuşmaların neticesi buydu. Okul müdürüne şikayette ve tesirde bulunmak suretiyle okuldan kovulmak. Olur şey değildi bu. Ama olmuştu işte. Muavin Hanım'a, "Benim mevcudiyetim bu şahısları acaba hangi cihetten rahatsız etmekteymiş, öğrenebilir miyim?" diye sordu. "Evvelce de belirttiğim gibi efendim, başörtülü oluşunuz, bu derece kapalı oluşunuz ve kıyafetinizle sık sık okul bahçesinde görünüşünüz bu şahısların sinirlerine tesir etmekteymiş. Ben görüşmeler esnasında sonuna kadar sizi müdafaa ettim toplantıda. Ama ne yazık ki gerek benim, gerekse kızınızın öğretmeninin bütün çırpınma ve diretmeleri çoğunluk olan menfi fikrin karşısında hiçbir şey ifade etmedi. Desenize şu koskoca okulda sizden ve kızımın öğretmeninden başka hakşinas kimse yokmuş. Ayrıca şu anda aklıma şöyle bir husus da geldi Muavin Hanım. Bahçede benimle bekleyen veliler arasında iki tane daha örtülü hanım var. Dışarı çıkarılışımın sebebi örtülü olmam olduğuna göre onların da benimle aynı muameleye tabi tutulması icap eder. Bu böyle olmuş mudur?" "Hayır efendim, şikayet yalnız sizin için varit." "Sebep?" "Diğerlerinin niçin örtündüklerini dahi bilmeyen, görenek diye örtünmüş cahil kadınlarmış. Siz ise açık hanımları dahi kıskandıracak şık ve güzel kıyafetler içinde üstelik tahsilli ve kültürlü bir hanımmışsınız. Dedim ya, sizi gördükçe rahatsız oluyorlarmış. Aramızda kalsın fakat maalesef müdür bey de bu şahıslarla aynı fikirde. Sizin böyle gerici bir kimse olarak bahçede bulunmanız birçok talebe için zararlı olabilirmiş. Hatta şimdiden etrafınızda size saygı duyan bazı kız talebeler varmış ki bunlar yavaş yavaş sizin ve kızınızın dış kıyafetinin esirinde kalmaya başlamışlar. Müdür bey bu böyle giderse diyor, sene sonuna kadar belki bütün talebeler gerici fikirlerle zehirlenebilir. Ne yazık ki yanlış olmakla beraber müdürün kanaati bu Feyza Hanımcığım. Feyza bu sözlerin kanını damarlarında dondurduğunu hissetti. Demek örtülü oluşundan değil de temiz ve kültürlü oluşundandı bu haksız muamele. Zavallı muavin hanım karşısında teessüründen ağlayacak hale gelmişti. Bu ağır vazifenin yükü altında ezilmekteydi adeta. Gözlerini medet uman bir insanın haliyle Feyza'ya çevirmişti. Feyza bu yalvaran bakışları elbette mahzun edemezdi. Durdu, yutkundu ve her zamanki vakarla konuştu. Muavin hanım, bu meselenin sizi ne derece üzdüğünü görüyorum. İnanın sizin şu müşkül durumunuz dolayısıyla bu izansızca verilen emre riayet edeceğim. Arada siz olmasaydınız bu emre verilecek cevabı suratlarına çarpardım. Muavin hanım, Feyza'nın anlayış göstererek kendisini bu müşkül durumdan kurtarması karşısında gözlerinde titreşen yaşların taşmasına mani olamadı. Gösterdiğiniz anlayışa çok teşekkür ederim Feyza Hanım. Beni çok güç bir vazifenin ağırlığından kurtardınız. Feyza acı acı gülerek, rica ederim, benim yüzümden sizi ne derece hırpaladıklarını tahmin ediyorum. Daha fazlasına vicdanım el vermez. Konuşmanın burasında odaya Ayten öğretmen girdi. Feyza'yı odada görünce birden rengini değiştirip saçlarının dibine kadar kıpkırmızı oldu. Hiddetinden adeta burnunda soluyordu. Hırsla Feyza'ya dönerek damdan düşer gibi haykırdı. Kızınızı bir daha başında örtüyle görmeyeceğim. Aksi halde çok fena şeyler olur. Feyza şaşkındı. Nasıl cesaret edebiliyordu da bu derece fütursuzca düşmanlığını ortaya atabiliyordu? Nasıl oluyordu da başlarındaki örtüye böyle kuduz köpekler gibi ağızlarından salyalarını saçarak saldırıyordu? Nasıl olurdu da Rabbinin yüce emrine bu derece düşman olup o yüce emri yerine getirenleri bu derece hor görüp bütün kin ve nefretini böyle açıkça kusabiliyordu? Bütün bu nasıllar birleşip Feyza'nın kulaklarında büyüdü. Sonra bir kere daha gözlerinin önünde bütün eşyalar, oda, tavan, muavin hanım, Ayten öğretmen, her şey dönmeye başladı. Daha sonra her şey durdu, duruldu. Feyza gözlerini Ayten öğretmene dikmiş, öylece bakıyordu. Boğazından çıkan sesi kendisi de tanıyamadı. Kızımı her zaman başörtüsüyle göreceğinize göre ne gibi fena şeyler olacağını merak ettim doğrusu. Bu okulun yüz karasıdır o. Bacak kadar çocuğa başörtü takmak da neymiş? Sualimin cevabı bu olmasa gerek. Size ne gibi fena şeyler olacağını sormuştum. Olduğu zaman görürsünüz. Feyza'nın sinirleri bir yay gibi gerilmişti. Bu iman ve ahlak fukarası kadına haddini bildirmeliydi artık. Soğukkanlılığını muhafaza etmeye gayret ederek konuştu. Bir şey öğrenmek istiyorum Ayten Hanım. Şu imtihan sıralarında mektebin bir takım hazırlıkları ve problemleri varken neden kızımın örtüsüyle bu derece ilgileniyorsunuz? Bu aleni düşmanlığınıza sebep nedir? Ayten öğretmen o yılan ıslığını andıran sesiyle kin ve nefretine menba olan sebebi dişlerinin arasından haykırdı. Neden mi? Çünkü siz nurcusunuz. Bu söz Feyza'nın kulaklarında bir bomba gibi patladı. Demek bütün bu haller başlarındaki örtüden ziyade nurcu zannedilmelerindendi. Ve bu peşin hükümlü insanların elinde okuyordu Hilal. Bütün sinirleri boşalmıştı Feyza'nın. Sesindeki titremeyi onlara belli etmemek için bütün gayret sarf ediyordu. Nazarınızda örtülü ve dindar olmak nurculuksa evet biz nurcuyuz. O halde Rabbini seven ve emirlerini yerine getiren herkes nurcudur. Yarasa misali zulmette yaşayanlar ancak o nurdan mahrum olurlar. Feyza bu sözleri ayakta ve gayet vakur bir eda ile söylemişti. Onun bu vakur hali ve sert tavrı karşısında Ayten öğretmen verecek cevap dahi bulamamış ancak basit bir tarzda arkasını Feyza'ya dönerek söylemeye başlamıştı. İyi valla. Okulu gerici yuvası haline getirdiler. Biraz daha meydanı boş bırakırsak ellerinde tesbihlerle ayin yapacaklar neredeyse. Tekke zannettiler okulu. Feyza bu hakikaten acınacak durumda olan imansız ve izansız mahluku kendine muhatap kabul edemezdi artık. Muavin hanıma dönerek, "Müsaadenizle efendim," dedi ve odadan çıktı. Yol boyunca kulakları uğuldayan ve şakakları zonklayan Feyza yürüyor muydu? bastığı yeri görüyor muydu? Hayır, görmeden ve bilmeden insiyaki bir hareketle uçuyordu adeta. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi. Dar sokağa kıvrılarak ana caddeye çıktı. Geniş kaldırımlardaki kalabalık insan yığınlarının arasına karışınca başı daha şiddetli dönmeye başlamıştı. Ve saatlerin gürültüsü sanki kulağında bir gök gürültüsü gibi şiddetli akisler uyandırıyordu. Bir müddet kendisini kalabalığın akıntısına kaptırdı. Neden sonra eve gidebilmek için mutlaka karşı tarafa geçmesi icap ettiğini anlayarak kaldırımdan indi ve kendini aniden caddenin ortasında ve saatlerin arasında buldu. Ve aynı anda ortalığı acı bir fren sesi ve bir kadın feryadı kapladı. Evet, bir kaza olmuş ve bütün vesaitler durmuştu. Feyza caddenin ortasında yerde kanlar içinde upuzun yatıyordu. Etrafındaki koşuşmaları, konuşmaları, trafik polisinin acı düdüklerini, hiçbir şeyi duymuyordu. Arabalarından ve vesaitlerden inenler yerde yatan Feyza'nın etrafını çevirmişti. Herkes bir şey söylüyordu. Kimi öldü, kimi bayıldı diyordu. Bu sırada siyah, uzun bir hususi arabanın direksiyonunda bulunan orta yaşlı, uzun boylu ve iyi giyimli bir adam arabasından inerek halkı yardı ve yerde yatan yaralı veya ölüyü görmek için öne geçti. Ve aynı anda dudaklarından şu sözler döküldü. Aman Allah'ım, oh! Feyza Hanım! Feyza'yı kendisine çarpan arabanın içine koymak ve acele olarak hastaneye kaldırmak için birkaç kişiyle birlikte yere eğilmek üzere olan trafik polisi, orta yaşlı beyin ağzından dökülen sözler üzerine başını ona doğru kaldırdı ve sordu. Kendisini tanıyor musunuz beyefendi? Adam sadece, evet memur bey tanıyorum dedi ve eğilerek Feyza'nın bileğini eline aldı. Sonra derin bir nefes alarak adeta fısıltı gibi bir sesle, oh çok şükür yaşıyor diyerek cebinden hüviyetini çıkarttı ve polise döndü. Memur bey buyurun hüviyetimi, ben doktorum. Yaralıyı lütfen acele olarak benim arabaya alalım. Derhal hastaneye kaldırılması icap ediyor. Doktor bey ve iki şahıs Feyza'yı hemen ikinci sırada bulunan arabaya bindirdiler. Arabanın arka kanepesine boylu boyunca yatırdıktan sonra hadiseye şahit olan ilk iki kişi de direksiyon başındaki doktorun yanına oturdu ve araba yıldırım hızıyla ileriye fırladı. 10 dakika ya geçmiş ya geçmemişteki geniş ve çiçekli bahçe içinde iki katlı modern, temiz ve şirin bir hususi kliniğin önündeydiler. Binanın kapısındaki beyaz tabelada iri siyah harflerle Celil Erdoğan'ın kliniği ibaresi okunmaktaydı. Evet, garip bir tecelliydi ki Feyza bir müddet evvel kendisine evlenme teklifinde bulunan doktorun elinde ve hususi kliniğinde bulunmaktaydı şu an. Doktor Celil arabadan iner inmez içeriye acele sedye getirmelerini söyleyerek arka kapıyı açtı. Feyza hala baygın bir vaziyetteydi. Getirilen sedyeye aktarılırken genç hemşirelerden biri gayri ihtiyari doktora bakarak ''Ne kadar da güzel, tıpkı bir melek gibi doktor bey'' dedi. Fakat Doktor Celil'in kulakları hiçbir sözü duyacak halde değildi o an. Bir yandan etrafa emirler yağdırıyor, bir yandan da klinikten içeriye doğru koşar adımlarla ilerliyordu. Çok kısa bir müddet sonra beyaz doktor gömleğini giymiş olarak ilk yardım odasında Feyza'nın yatırıldığı ayaklı sedyenin başındaydı. Diğer doktorlar, asistanlar ve hemşireler etrafını çevrelemişler, merakla onun hareketlerini takip ediyorlardı. Muayene çok kısa sürmüştü. Muayene neticesi Doktor Celil Bey derin bir nefes aldı. Mühimsenecek hiçbir şey yoktu çok şükür. Yalnız çarpmanın tesiriyle uzunca süren bir baygınlık hali vardı üstünde. Bunun da izalesi çok kolay ve basitti. Yüzüne ve yerlere akan kanlar ise yine çarpışmanın, yere düşmenin tesiriyle burnundan bol miktarda boşalmış olan kandan başka bir şey değildi. Doktor Bey hemşirelere dönerek, ''Şimdi lütfen incitmeden hastanın yüzündeki kanları temizleyin.'' dedi. Kendisi de ellerini yıkamak için lavaboya doğru yürüdü. İşini bitirip döndüğü zaman gördüğü manzara karşısında bir an durakladı. Hemşireler baygın yatan Feyza'nın başındaki örtüyü çıkarmışlar ve bir ipek yığınını andıran gümrah saçlarını açıkta bırakmışlardı. Doktor Celil bir an başının döndüğünü hissetti. Aman Allah'ım, bu ne büyüleyici bir cazibe ve güzellikti. Fakat bu hali çok kısa sürdü. Büyük bir güçlükle kendini toparladı ve ellerinde pamuklarla Feyza'nın yüzündeki kan lekelerini silmeye çalışan hemşirelere hırsla bağırdı. Hastanın başörtüsünü ne hakla çıkardınız? Hemşireler hayretle Celil Bey'e baktı. Onu hiç bu derece heyecanlı ve hiddetli görmemişlerdi. İçlerinden biri çekingen bir sesle, ''Kan lekelerini rahatlıkla temizlememiz için çıkartmamız icap etti efendim.'' dedi. Bu işi yapmanız için örtüyü açmak şart mıydı? Efendim, esasen başörtüde kana bulanmış. Yüzünden sızan kanlar başörtüye akmış. Arkadaşımız yıkamaya götürdü. Hemşireler haklıydı. Üstelik bu insanlar İslami şuurdan da mahrum bulunuyorlardı. Doktor Celil belli etmeden arkasını hastaya döndü ve hemşirelere, "O halde lütfen içeriden temiz beyaz bir tülbent getirerek tekrar aynı şekilde hastanın başını örtünüz," dedi. 31. ayrımın sonu, sayfa 342.